Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 29. ayrım. Peki, dedi Modig. Ne kadar eminiz? Savcı emin gözüküyor. Selinder için yakalama kararı çıkarttı, dedi Bublanski. Geçen yılı yurt dışında geçirmiş, tekrar çıkmayı deneyebilir. Tamam, ama biz ne kadar eminiz? Bublanski omuzlarını silkti. Bundan çok daha az kanıtla içeri tıktıklarımız oldu. Enskede'de bulunan cinayet silahının üzerinde parmak izi var, dedi Modig. Vasisi öldürüldü. Bence bu cinayette aynı silahla işlendi. Yarın bunları öğreniriz. Teknisyenler yatağın başucunda incelemeye uygun bir mermi parçası buldular. Güzel. Bu çalışma masasının alt çekmecesinde uranyum çekirdekli altın uçlu mermiler var. Tamam. Elimizde Selinder'ın dengesiz biri olduğunu gösteren çok sayıda belge var ve cinayet silahı vasisine ait. Tereddütlerin var gibi. Selinder hakkında net bir resim çizemiyorum. Belgeler başka, Armanski ile Blomqvist bambaşka şeyler söylüyorlar. Belgelere bakılırsa bu kadın zeka özürlü bir psikopat. Bu iki adama göre ise inanılmaz yetenekli bir araştırmacı. Yani iki görüş arasında uçurum var. Bu yorumunu öldürmesi için bir neden bulamadık. Ayrıca Enskede'deki çifti tanıdığına dair elimizde hiçbir bulgu yok. Psikopat bir çatlağın sebebe ihtiyacı mı var? Henüz yatak odasına girmedim. Nasıl görünüyor? Adam dizlerinin üzerinde sanki dua eder gibi yatağa kapaklanmış. Çırılçıplak. Ensesinden vurulmuş. Tıpkı Enskede'deki gibi tek atış. Görebildiğim kadarıyla tek atış. Sanki Selinder, tabii katil o ise, onu diz çöktürttükten sonra ensesine ateş etmiş. Mermi yukarı doğru yol alıp yüzünden çıkmış. Tam bir infaz yani. Kesinlikle. Düşünüyorum da silah sesini duyan biri olmalı. Yatak odası arka bahçeye bakıyor. Alt ve üst komşuları Paskalya tatiline çıkmış. Ayrıca bir yastığı susturucu gibi kullanmış. Çok profesyonel. Adli tıptan Gunnar Samuelsson oda kapısından başını uzattı. Merhaba Bavul, dedi. Sonra meslektaşına döndü. Modig, cesedi sırt üstü çevirdik. Görmen gereken bir şey var. Modig ile Bublanski yatak odasına gittiler. Buyurumun ilk durağı patolojiye götürülmek üzere sırt üstü bir sedyeye yatırılmıştı. Ölüm sebebi ortadaydı. Alnında 10 santimetre çapında bir yara açılmıştı. Kafatasının bir parçası derisiyle birlikte yüzüne doğru sarkmıştı. Yatağa ve duvarlara saçılan kan olay hakkında net bir bilgi veriyordu. Bublanski parmaklarını trompet çalar gibi alt dudağına vurarak cesede bakıyordu. Neyi görmeliyiz, diye sordu Modig. Samuelsson buyurmanın belden aşağısını kapatan plastik örtüyü kaldırdı. Modig buyurmanın karnındaki dövmeyi okumak için eğilirken Bublanski gözlüğünü taktı. Harfler özensiz, kargacık burgacıktı. Bir dövme sanatçısının elinden çıkmadığı kesindi. Ama mesaj da bir o kadar kesindi. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm. Modig ile Bublanski hayretle birbirlerine baktılar. Acaba cinayet sebebi karşımızda mı, dedi Modig sonunda. Blomqvist, 7 Eleven'dan aldığı hazır lazanyayı mikrodalga fırına koyduktan sonra soyunarak duşa girdi. Suyun altında kımıldamadan 3 dakika durdu. Duştan çıktıktan sonra bir çatal alıp lazanyayı paketinden ayakta yedi. Çok açtı ama hiç iştahı olmadığından yalnızca midesine bir şeyler girsin diye yiyordu. Sonra bir bira açıp kutusundan içti. Işıkları açmadan pencere kenarında durup 20 dakika boyunca gamla Stan'a baktı. Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. 24 saat önce kız kardeşinde yemekteyken Doug aramıştı. Yani yalnızca 24 saat önce Doug ile Mia hayattaydı. Olanları kabullenmekte zorlanıyordu. 36 saattir uyumamıştı. Uykusuz gecelere dayanabildiği zamanları artık geride bırakmıştı. Hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyordu. Ama Enskede'de gördükleri sanki beynine kazınmıştı. Bunlar hiç silinmeyecekti. En sonunda cep telefonunu kapatıp yatağa uzandı, battaniye üzerine çekti. Saat 11'e gelirken hala uyuyamamıştı. Kalktı, kahve yaptı. CD çalara Debbie Harry'nin Maria adlı CD'sini koydu. Kahvesini alıp battaniyeye sarınarak salondaki kanepeye yerleşti. Cylinder'ı düşünmeye başladı. Onun hakkında gerçekten ne biliyordu ki? Neredeyse hiçbir şey. Müthiş bir görsel hafızaya sahip olduğunu ve çok iyi bir hacker olduğunu biliyordu. Kendisinden bahsetmeyi sevmeyen, dışa kapalı, resmi makamlardan haz etmeyen özel bir kadın. Acımasızca şiddete başvurabiliyordu. Eğer Mikael hala hayattaysa, bunu onun kullandığı şiddete borçluydu. Ama Lisbeth'in gayrimümeyyiz ilan edildiğinden ve onlu yaşlarının başında psikiyatri kliniğine kapatıldığından haberi yoktu. Tarafını seçmeliydi. Gece yarısına yaklaşırken polisin Doug ile Mia'yı onun öldürdüğü tezinin yanlışlığına karar verdi. En azından suçlamadan önce ona bir şans verilmeliydi. Ne zaman uykuya daldığını fark etmedi. Sabaha karşı 4:30 civarında uyandı. Sendeleyerek yatağına gitti ve başını yastığa koyar koymaz uykuya daldı. 16. Bölüm 25 Mart Kutsal Cuma, 26 Mart Paskalya Cumartesisi. Malin Erickson tıpkı evinde yaptığı gibi ayaklarını sehpanın üzerine uzatarak Mikael Blomqvist'in kanepesine yayıldı. Ne yaptığını fark edince hemen toparlandı. Mikael gülümsedi. Sorun değil, kendini evinde farz et. Malin gülümseyerek ayaklarını tekrar sehpanın üzerine uzattı. Mikael, Doug Svensson'dan kalan bütün belgeleri Millennium ofisinden evine taşımış, salonda yere yayarak tasnif etmişti. 8 saat boyunca Svensson'ın e-postalarını, notlarını, not defterindeki karalamalarını ve özellikle de kitabını dikkatle gözden geçirdiler. Cumartesi Annika Giannini, abisini görmeye geldi. Önceki gecenin akşam gazetelerini getirmişti. Ana sayfayı büyütebildikleri kadar büyüterek Cylinder'ın pasaport fotoğrafını basmışlardı. Gazetenin birinin başlığı şöyleydi: 3 cinayetten aranıyor. Diğer gazetenin de ondan aşağı tarafı yoktu. Polis, psikopat, seri katil avında. Bir saat kadar oturup konuştular. Mikael kardeşine Cylinder'la ilişkisini anlatarak ondan niçin şüphelenmediğini açıkladıktan sonra ona eğer Cylinder yakalanırsa onun avukatlığını üstlenip üstlenmeyeceğini sordu. Şimdiye kadar tecavüze ve şiddete maruz kalmış kadınların davalarına baktım. Cinayet davası benim uzmanlık alanıma girmez. Sen tanıdığım en yetenekli avukatsın. Cylinder'ın senin gibi güvenilir birine ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Sanırım senin avukatlığını kabul eder. Annika bir süre düşündükten sonra bunu o gün geldiğinde düşünürüz diyerek kaçamak bir cevap verdi. Saat 13'te memur Modic telefon etti. Mikael'e uğrayıp Lisbeth Cylinder'ın çantasını almak istiyordu. Belli ki polis Lundagatan'da Mikael'in Cylinder'a yazdığı mektubu bulup okumuştu. Modic 20 dakika sonra geldi. Mikael, Malin Erickson'ın yanında yer göstererek oturmasını rica etti. Mutfağa gidip mikrodalga fırının yanındaki rafta duran çantayı aldı. Bir süre tereddüt ettikten sonra çantayı açıp göz yaşartıcı gaz kutusuyla çekici çıkarıp bir köşeye koydu. Delilleri saklamak. Göz yaşartıcı gaz bulundurmak suçtu. Bundan ceza alınabilirdi. Çekiç ise Cylinder'ın şiddete eğilimli olduğunu savunanların eline koz verirdi. Sonya Monique kahve ikram etti. Size bazı sorular sorabilir miyim dedi Modic. Lütfen. Lundagatan'da bulduğumuz mektubunuzda ona borcunuz olduğunu yazmışsınız. Ne tür bir borç bu? Lisbeth Cylinder bana büyük bir iyilik yaptı. Ne tür bir iyilikti bu? Özel bir şey. Modic ona ısrarla baktı. Bir cinayet soruşturması yürüttüğümüzün farkındasınızdır umarım. Umarım Doug ve Mia'yı öldüren domuzu bir an önce yakalarsınız. Cylinder'ın suçsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. O halde arkadaşlarınızın katili kim? Bir fikriniz var mı? Bildiğim tek şey Doug'ın kaybedecek çok şeyi olan bir takım adamları afişe edeceğiydi. Bence katil onlardan biri. Peki bu adam avukat Niz Buyurman'ı neden öldürsün? Bilmiyorum, şimdilik. Bakışlarında bir meydan okuma vardı. Modic birden gülümsedi. Mikael'in takma adı aklına gelmişti. Ona Astrid Lindgren'in çocuk kitaplarındaki dedektife ithafen Kalle isminin takılmasının sebebini şimdi anlıyordu. Ama katili bulacaksınız, değil mi? Dedi Modic. Becerebilirsem. Bunu Komiser Bublanski'ye de iletin. İletirim. Eğer Salander sizinle bağlantı kurarsa, umarım bize haber verirsiniz. Beni arayıp hepsini öldürdüğünü itiraf edeceğini sanmam. Ama eğer bütün bunları o yapmışsa, teslim olması için ikna etmeye çalışırım. Suçluysa bile ona yardım etmek için elimden geleni yaparım. Bir arkadaşa ihtiyacı olacaktır. Peki arayıp da suçlu değilim derse? O zaman umarım yaşanan bütün bu şeylere bir açıklama getirir. Bay Blomqvist, size aramızda kalmak kaydıyla bir şey söylemek istiyorum. Umarım Lisbeth Salander'ın yakalanması gerektiğini anlıyorsunuzdur ve sizi ararsa aptalca bir şey yapmazsınız. Eğer yanılıyorsanız, cinayetlerden Salander sorumluysa, sizin için çok tehlikeli olabilir. Mikael bir yorum yapmadı. Umarım aranan birine yardım etmeye kalkmazsınız. Biz de sizi sorgulamak zorunda kalmayız. İçinde bulunduğumuz durumda bu, suçluyu korumak anlamına geleceği için hapis cezası alırsınız. Umarım siz de katilin bir başkası olabileceğini düşünmeye birkaç dakika ayırırsınız. Ayıracağız. Bir soru daha. Doug Svensson'ın nasıl bir bilgisayar kullandığını biliyor musunuz? İkinci el bir Mac iBook 500, beyaz ve 35 ekran. Benimkiyle aynı ama ekranı biraz daha geniş. Blomqvist masanın üzerinde duran bilgisayarını işaret etti. Bilgisayarını nerede tutardı? Siyah sırt çantasında taşırdı. Herhalde evindedir. Evinde yok. Ofiste olabilir mi? Hayır, çalışma masasını dikkatle gözden geçirdim. Kesinlikle ofiste değil. Kısa bir an sustular. Yani Doug'ın bilgisayarı kayıp mı? Dedi sonunda Mikael. Mikael ile Malin teorik olarak Doug Svensson'ı öldürmeyi düşünebileceklerin dikkatli bir listesini çıkarttılar. Her ismi ayrı ayrı kağıtlara yazdılar. Mikael bunları salonun duvarına yapıştırdı. Şüpheliler Doug'ın kitabında adı geçen pezevenk ya da müşterilerdi. Akşam 8'e doğru tam 37 isim belirlemişlerdi. Bunların 29'unun kimliği belliydi. 8'i kitapta takma isimle geçiyordu. Kimliğini bildiklerinin arasından 20 kişi yalnızca müşteriydi. Ayrıca kitabı basıp basmayacaklarını da tartışmışlardı. En büyük sorun iddiaların sadece Doug ile Mia'nın bildiği kanıtlara dayanmasıydı. Kitabı basmakta tereddüt etmelerinin sebebi buydu. Kitaptaki iddiaların doğrulanması gerekirdi. Kitabın %80'inin yayımlanması büyük bir soruna yol açmazdı. Ama geriye kalan %20'yi yayımlayabilmek için Millennium'un sıkı bir araştırma yapması gerekiyordu. Doug'ın iddialarının doğruluğundan hiç şüpheleri yoktu. Çekinceleri konuyu etraflı bilmemeleriydi. Eğer Doug yaşasaydı bu kitabı hiç tereddütsüz yayımlarlardı. Doug ile Mia gelecek eleştirileri göğüsleyecek bilgiye sahiptiler. Mikael pencereden dışarı baktı. Karanlık bastırmış, yağmur yağıyordu. Malin'e biraz daha kahve isteyip istemediğini sordu. İstemiyordu. Evet dedi Malin, taslağı yuttuk ama Doug ve Mia'nın olası katilinin izine rastlayamadık. Belki de şu duvardaki isimlerden biridir. Ya da bu kitapla uzaktan yakından alakası olmayan biridir. Örneğin senin arkadaşın dedi Malin. Lisbeth? Lisbeth. Malin göz ucuyla Mikael'e baktı. Wenström olayının yarattığı karmaşanın ortasında işe başladığı Millennium'da 18 aydır çalışıyordu. Millennium onun tam gün çalıştığı ilk işiydi. Ondan önce bir sürü geçici işte çalışmıştı. İşini seviyordu. Millennium'da çalışmak bir ayrıcalıktı. Erika Berger'le yakın bir bağ kurmuştu. Diğerleriyle de arası iyiydi. Ancak Blomqvist'le birlikteyken her zaman kendini biraz rahatsız hissederdi. Bunun görünür bir nedeni de yoktu. Yalnızca Mikael diğerlerinden daha farklı, daha kapalı ve erişilmezdi. Genellikle işe geç gelir, ya tek başına kendi odasında ya da Berger'in odasında otururdu. Bu da pek sık olmazdı. Sanki Malin onu gerçek hayattan daha fazla televizyon stüdyolarında görmüştü. Sık seyahate çıkar veya başka bir yerde bir işle uğraşırdı. Onunla samimi bir sohbet edilemezdi. Millennium'un eski elemanları onun çok değiştiğini, hayata uyum göstermekte zorlandığını söylüyorlardı. Eğer Doug ile Mia'nın niçin öldürüldüklerini bulmaya çalışacaksam, Salander'ın kim olduğunu bilmeliyim. İşe nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama eğer... Malin cümlesini bitirmedi. Blomqvist bir süre bir şey demedi. Sonra Mali'nin oturduğu kanepenin yakınındaki bir koltuğa çöktü. Ayaklarını onun uzattığı sehpaya uzattı. "Milenyum'da çalışmayı seviyor musun?" diye sordu birdenbire. "Demek istediğim, 1,5 yıldır bizimle çalışıyorsun. Sağa sola koşuşturmaktan birbirimizi yakından tanımaya fırsat bulamadık." "Evet, Milenyum'da çalışmayı çok seviyorum," dedi Malin. Sen benden memnun musun? Erika ile birçok kez, daha önce senin kadar yetenekli bir yayın yönetmeni sekreteriyle çalışmadığımızı konuştuk. Bizim için bir kazançsın. Bunları sana daha önce söylemediğim için affet." Erickson memnuniyetle gülümsedi. Büyük Mikael Blomkvist'ten iltifat almak fazlasıyla tatmin ediciydi. "Ama benim sorum bu değildi," dedi Erickson. "Lisbeth Salander'ın Millennium'da ilişkisini merak ediyorsun. Sen ve Erika bu konuda çok ketumsunuz." Mikael onunla göz göze geldi. Erika'nın da kendisinin de Malin'e duydukları güvenleri tamdı. Ama yine de onunla konuşamayacağı şeyler vardı. "Haklısın," dedi Mikael. "Eğer Doug ile Mia'nın cinayetine deşeceksek daha çok bilgiye ihtiyacın var. Ben senin birinci haber kaynağınım. Doug, Mia ve Lisbeth ilişkisindeki halka da benim. Tamam, ne merak ediyorsan sor. Elimden geldiğince cevaplayacağım." "Bu gizlilik niye? Lisbeth Salander kim? Millennium'la ne ilişkisi var?" "Peki, 2 yıl önce çok karmaşık bir konuda araştırma yapması için onu işe aldım. İşte sorun burada. Bu işin ne olduğunu söyleyemem. Erika bunu biliyor. Ancak bu konuda susma sözü verdi." "2 yıl önce. Yani sen Venestrom'u tepelemeden önce." "Venestrom'le ilgili bir araştırma diye mi düşünmeliyim?" "Hayır, böyle düşünme. Bunu ne teyit ne de inkar edeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim ki bambaşka bir konuydu. Muazzam bir iş çıkardı." "Tamam. Anladığım kadarıyla senin Hedestad'da inzivaya çekildiğin zamanlara rast geldi. O yaz medya haritasında Hedestad parlıyordu. Harriet Wanger ölülerin dünyasından bu dünyaya gelmişti. İşin tuhafı, biz bu yeniden doğuş hikayesi hakkında Millennium'da tek bir kelime yazmadık." "Dediğim gibi, bu konuda ne öyle ne de böyle diyebilirim. Bu konu üzerine ne kadar spekülasyon yaparsan yap, gerçeğe ulaşamayacaksın." Mikael gülümsedi. "Harriet konusuna girmedik. Çünkü yönetim kurulumuzdaydı. Bunu başkaları araştırsın dedik. Salander'a gelince, önceki projede benim için yaptığı şeyin kesinlikle Enskede'de olanlarla ilgisi yok. Bana inan." "Tamam. Sana küçük bir tavsiyede bulunayım. Tahmin yürütme. Çabuk sonuç çıkarmaktan kaçın. Bir zamanlar benim için çalıştığını, yaptığı işi sana anlatamayacağımı kabullen. Ayrıca kelimenin tam anlamıyla benim hayatımı kurtardığını da bil. Bu nedenle ona minnet borcum var." Malin çok şaşırdı. Millennium'da buna dair tek kelime duymamıştı.
Yani onu çok iyi tanıyorsun.
"Sanırım başkaları ne kadar tanıyorsa ben de o kadar tanıyorum," dedi Mikael. "O, hayatımda tanıdığım en içe kapanık insan." Mikael birden ayağa kalktı, pencereden dışarıdaki karanlığa bakmaya başladı. "Sen ister misin bilmiyorum ama ben kendime vodka limon hazırlayacağım," dedi.
"Kahveden daha iyi," dedi Malin.
Armanski, Paskalya tatilini Blödö'deki kulübesinde Salander'ı düşünerek geçirdi. Çocukları büyümüştü. Artık tatillerini aileleriyle geçirmek istemiyorlardı. 25 yıllık karısı Ritva, kocasının arada bir uzaklara daldığını fark etmekte güçlük çekmiyordu. Sessiz düşüncelere gömülüyor, sorularına üstün körü cevap veriyordu. Her gün arabasına atlayıp adanın merkezine iniyor ve bütün gazeteleri satın alıyordu. Verandaya oturup Lisbeth Salander avıyla ilgili haberleri okuyordu. Dragan Armanski, Salander'ı yanlış değerlendirdiğini düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Salander'ın psikolojik problemleri olduğundan yıllardır haberdardı. Kendisini tehdit altında hissettiğinde şiddete başvurabileceği düşüncesi ona yabancı değildi. Kişisel hayatına burnunu sokan vasisine saldırması bir yere kadar anlaşılabilir bir durumdu. Hayatını yönetmeye çalışan herkesi düşman gibi görüyordu. Diğer taraftan Enskede'ye gidip hiç tanımadığı o iki insanı öldürmesini aklı almıyordu. Bunun nasıl bir sebebi olabilirdi? Dragan Armanski, Salander'la Enskede'deki çift arasında ne tür bir bağ kurulacak diye bekliyordu.
İçlerinden biri mutlaka silindiri çıldırtacak bir şey yapmıştı. Gazetelerde buna dair bir şey yoktu. Yalnızca akıl sağlığı bozuk silindirin cinnet geçirerek 3 kişiyi öldürdüğünü yazıyorlardı. 2 defa komiser Bublanski'yi arayarak gelişmeleri sormuştu. Ancak soruşturmanın başındaki adam bile Selinder'la Enskede'deki çift arasında, Blomqvist'in dışında bir bağ kuramıyordu. Mikhail Blomqvist hem Selinder'ı hem de Enskede'deki çifti tanıyordu. Ama Selinder'ın Duck ile Mia'yı tanıdığını gösteren hiçbir işaret yoktu. Eğer cinayet silahı üzerinde Selinder'ın parmak izleri ve ilk kurban Buyurman'ın arasında o tartışılmaz bağ olmasaydı, polis kör bir kuyuya saplanacaktı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 323. Devamı 30. ayrımda.